Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1401, Hicri Kamili 15 Recep 1444 ve Miladi Takvimli 6 Şubat 2023 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, bugün 15 Recep, Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın muhterem kardeşi Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına taziyelerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslam İnkılabı ve Ekonomi Başarıları, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Vefatı Yıl Dönümü özel programı, Nehcül Belaga Öğütleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün 15 Recep, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı zaferin arifesinde mahkumlar ve suçluların bazı kesimlerini affına dair ferman onayladı. Meclis Başkanı Galibaf, İmam Hümeyni öykülerini canlı tutmalı ve uygulamalıyız dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani Ford'u da %60 zenginleştirmenin ajansa bildirdiğini belirtti. Türkiye 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ve Şam yönetimi Amerika'nın Irak'a saldırmak için bahane olarak kullandığı yalanları tekrarladığını söyledi. Şimdi haberler.
Bugün 6 Şubat 2023 tarihine denk gelen Hicri Kameri 15 Recep 1444, Peygamber Efendimizin torunu ve Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evladı olan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü. Bu yüce zat Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü ve ağabeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında İslam'ı savunmak adına Kerbela'da büyük bir felakete yol açan gerici ve sapkın harekete karşı mücadele etti. O Hazret ağabeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenlerinin şehadetinden sonra Ehl-i Beyt ailesinin geri kalanlarıyla birlikte esarete alındı, ancak bu esaret döneminde tutkulu ve mantıklı bir tavırla vaazlar yaparak Emevilerin alçak ve bozuk doğasını gözler önüne serdi. O Hazret Hicri Kameri 63 yılında vefat ettiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı zaferin arifesinde mahkumlar ve suçluların bazı kesimlerin affına dair fermanı onayladı. İran Yargı Erki Başkanı'nın İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'ye öneri üzerine son olaylarda ve kaos vakalarında mahkum edilen ve suçlu sayılanların affı ve cezalarının azaltılmasını onayladı. İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Ecrei, İslam İnkılabı rehberine bu konuda yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi. Son olaylarda başta gençler olmak üzere çok sayıda kişi düşmanın telkin ve propagandası sonucu yanlış davranışlar ve suçlar işlemiş, bu kendilerine sıkıntı vermenin yanı sıra aile ve yakınlarını da sıkıntıya sokmuş ve artık bir önemli bir kısmı dış düşmanların planı deşifre olduktan sonra devrim karşıtı ve halk karşıtı akımların amaçlarını anladıktan sonra pişmanlık ve üzüntülerini dile getirmiş ve af talebinde bulunmuşlardır.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı İmam Hümeyni Rahmetullah'ın ülkülerini canlı tutarak uygulanması gerektiğini vurguladı. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri dün İmam Hümeyni Rahmetullah'ın türbesinde bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun ülkeleriyle ahit tazelediler. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri ve meclis başkanı ayrıca İslam İnkılabı ve savaş şehitlerinin mezarı başında şehitlerle ahit tazelenmiş oldular. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti kurucusunun Pak Türbesi'nde bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şehitlerin ve İmam Hümeyni Rahmetullah'ın yolunun devamına vurgu yaparak şunları söyledi. İmam Hümeyni Rahmetullah tüm insanların imamıydı ve bugün pratikte ihtiyaç sahiplerine ve mustazaflara yardım etmek için adım atanların da imamıdır. Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü. İmam Hümeyni Rahmetullah gurbetin zirvesinde bile mahrum ve mustazaflara gösterdiği kararlılık, destek ve ilgiyle inkılaba önderlik etmiş ve zafere ulaştırmıştır. Bugün İslam İnkılabı rehberi tüm gücüyle İmam Hümeyni Rahmetullah'ın yolunda ilerliyor. Bugün hibrit ve çetin askeri savaşta düşman sadece İmam Hümeyni ile ümmet arasında mesafe koymanın peşinde koşmakta ve bunu bir hedef haline getirmiştir dedi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Cezayir'de İslami parlamentolar arası birliği toplantısındaki önemli olayın Müslüman ülkeler arasında vahdetin sağlanması olduğuna vurgu yaptı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bagır Galibaf dün şunları söyledi. İslami parlamentolar arası birliği İslam Cumhuriyeti'nin Müslüman ülkelerin yakınlaşmasındaki kurucu rolü nedeniyle her zaman İslami Şura Meclisi'nin dış faaliyetlerin önceliklerinden biri olmuştur. İran Meclis Başkanı sözlerine şunları ekledi. Bu toplantıda ayrıca Siyonist rejimin Batı Şeria'daki son eylemlerini tek sesle kınadık. Zirvede bir diğer önemli olay ise Avrupa ülkelerinin İslam ülkelerine karşı yaptıklarına tepki olarak İslam ülkelerinin birlik olmasıydı. Öyle ki çıkarılan kararnamelerde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslami kutsallara ve Avrupa ülkelerindeki İslam liderlerine hakaret eylemleri kınandı. İslam ülkelerin meclisleri Avrupa Parlamentosu'nun İran'da dahil olmak üzere Müslüman ülkelerin iç işlerine müdahalesini kesin bir şekilde reddetmiştir. İslam ülkelerin yeni dünya düzeninde yeni bir güç yaratma yönünde geçmiştekinden daha geniş ve çeşitli kapasiteleri karşısında birlik ve empatiyle hareket etmelerini temenni ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı Pehlevi ailesinin İran halkının mallarını yağmalama eylemlerinin hukuki takip sürecinin başladığını duyurdu. Muhammed Dehkan şunları söyledi. Anayasanın 49. maddesinin uygulanması ve milletin haklarının kazanılması doğrultusunda Pehlevi ailesi ve yakınları tarafından İran halkının yağmalanan mallarının takibinin icraî yolu başlamıştır. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı şunları söyledi. Anayasanın 49. maddesinin uygulanması doğrultusunda halkın haklarının yerine getirilmesi çerçevesinde peşine düşmemiz gereken ve son sıralarda pek ciddi bir şekilde takip edilmeyen konulardan biri de Pehlevi ailesi ve onların yakınları tarafından milletin yağmalanan mallarının peşine düşmekti. Dehkan sözlerini şöyle sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Hukuki İşler Yardımcılığı bölümünde bu malların hukuki iadesi için bir yol haritası çizip çalışmalarımıza başladık. Bu zorunluluk bugüne ait değil, Cezayir Bildirgesi'nin hükümlerinden biridir. Dehkan'ın dediğine göre bu anlaşmaya göre Amerika, Şah'ın dokunulmazlığı ilkesine bakılmaksızın Amerika mahkemelerinin Şah'ın ve eski İran hükümetinin mal varlığının devrine ilişkin kararlarını uygulayacağını garanti etmelidir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika ve Batı Troikası'nın İran'ın barışçıl faaliyetleri hakkında yayınladığı bildiriye tepki olarak, Ford'da %60 zenginleştirme 17 Kasım 2022'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirilmiştir, dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 1 Şubat'ta yönetim kurulu üyelerine sunduğu gizli raporda Ford tesisinden habersiz yapılan bir incelemeye göre uranyum %60'a kadar zenginleştiren IR-6-2 santrifüj dizisinin raporlardan farklı bir şekilde birbirlerine bağlandığı iddiasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ford'daki tüm zenginleştirme biçimlerinin tasarım bilgilerinin soru belgesinde kaydedildiğini sözlerini ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Ocak 2023'te yapılan incelemede 17 Kasım 2022 tarihli soru belgesiyle ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirilmesi gereken yeni ve çelişkili herhangi bir işlem meydana gelmediğini açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Komutanı, ülkenin batısındaki hava savunma bölgesini incelemeye gitti. Tuğgeneral Sabahi Fert, dün Batı Hava Savunma Bölgesi'nde bulunduğu sırada Milacert Bölgesi'ni, 3. Füze Bölgesi'ni ve Şehit Cihantaş Handap Hava Savunma Grubu'nda incelemelerde bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Sabahi Fert şöyle konuştu. İslami İran'ın velayet yanlısı halkı askerlerinin farklı cephelerde sürekli ve gece gündüz faaliyetlerinde bulunduğunu bilmelidir. Ve hava savunma güçlerinin her zaman teyakkuzdaki gözleri sürekli ve kesintisiz çabalarıyla vatanın hava sahasını savunuyor. Tuğgeneral Sabahi Fert sözlerini şöyle sürdürdü. 44 yıldır düşmanlara karşı dimdik ayakta durduğumuz gibi İran İslam Cumhuriyeti İran'ı tehdit edenlere müsamaha göstermez. Sözümüzün arkasındayız ve eskisinden daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ordu Hava Savunma Komutanı bu savunma bölgesinin hava sahasının korunması ve ülke güvenliğindeki önemli ve hassas rolüne işaretle Batı bölgesi hava savunma bölgesinin dayatılan 8 yıllık savaş sırasındaki başarılı ve parlak performansı İran İslam Cumhuriyeti ordusunun güçlü hava savunma kuvvetleri için bir onur kaynağıdır diye kaydetti.
Güney Pars Kalkınma Projesi'nin 14. fazın işletmecisi, İran'ın iç kapasiteye dayanarak bu rafinerinin tamamlandığını duyurdu. Rafinerinin 14. fazının tam devreye girmesiyle birlikte Güney Pars gaz sahası rafinerlerinin geliştirilmesi ve tamamlanması ile proje tamamen bitmiş olacak. Fars Körfezi'ne yer alan ve İran ile Katar'ın kara sularında ortak bir şekilde bulunan Güney Pars gaz sahası, dünyanın en büyük gaz sahası olarak biliniyor.
İran İslam Cumhuriyeti Greco-Roman güreş takımı Uluslararası Zagreb Açık Kupası ve Dünya Birliği sıralaması yarışmalarında 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 3-5 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen Dünya Birliği sıralaması Zagreb Açık Kupası Uluslararası Greco-Roman güreş müsabakası sonucunda 18 kişilik İran takımının 55, 60, 77 ve 82 kiloda altın, 63, 67, 72 ve 87 kiloda gümüş, 55, 63, 77, 82 ve 130 kiloda bronz madalya kazandı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Richter ölçeğine göre 7.7 derece büyüklüğünde bir depremin Türkiye'nin merkezini salladığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre deprem Türkiye-Suriye sınırında ve Türkiye'nin Gaziantep kentinin 26 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Depremin detayları ve olası hasarı hakkında henüz ayrıntılı bilgi yayınlanmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki konsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatan ülkelerin büyükelçilerine Dışişleri Bakanlığı'nda ultimatum verildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ultimatumu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz, dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına tepki gösterdi. Bahçeli, ülkelerin ellerindeki bilgileri Türk yetkililerle paylaşmasını istedi. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipleri bellidir dedi. Bahçeli, 100. yıl dönümü idrak edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti.
MİT ve Emniyet tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildi. İleri sürülen 15 şüpheli yakalandı. IŞİD şüphelisi 15 kişi mahkemece tutuklanırken somut bir eylem, plan ya da benzeri tehdit tespit edilmediği belirtildi.
Suriye resmi Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat dün Twitter sayfasında şunları paylaştı. Bugün Amerika eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'in Güvenlik Konseyi'nde söylediği ve Irak'a yönelik saldırıyı meşrulaştırmak için kullandığı yalanın yıl dönümü. Elbette tüm bunların temelsiz yalanlar olduğu herkesçe anlaşıldı. Öyle ki Powell Güvenlik Konseyi'nde söylediklerini bizzat kendisi bir rezalet olarak nitelendirdi ama ne yazık ki Irak'a bu yalanlar üzerinden saldırıldı. Suriye Dışişleri Bakanı, Amerika ve Batılı paralı askerlerinin Irak'a saldırmak için bahane olarak kullanılan aynı yalanları Suriye hakkında tekrarladıklarını yazdı.
Netanyahu kabinesinin Filistinlilere yönelik aşırı baskısının devamında haber kaynakları pazar gecesi Siyonist rejimin halkın evlerini yıkma kararıyla birlikte 100 Filistinlinin evsiz kalacağını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejime ait Kan kanalı bu haberi duyururken İsrail yetkililerin Vat Gadum mahallesinde büyük bir konutu yıkmaya hazırlandıklarını aktardı. Söz konusu haber ajansı bu büyük binanın tam olarak ne zaman yıkılacağını belirtmedi. Sadece önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşeceğini duyurdu.
Hollanda ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayan protesto gösterileri düzenlendi. Son zamanlarda buna benzer 3 olayda İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki aşırı savcılar Kur'an-ı Kerim'e hakaret ederek bu kutsal kitabı yaktılar.
Ve son haberimiz Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulos ve solcu aday Andres Mavrianis önde gitmesiyle ikinci tura uzatıldı. Pazar günkü seçimlerde siyasi rekabette bağımsız aday olarak katılan Christodoulos oyların %32'sini, Mavrianis ise %29,6'sını aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin kargaşacı tutukluları affetmesiyle ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı zaferinin 44. yıl dönümü münasebetiyle İran'daki kargaşalar nedeniyle tutuklu olan çok sayıda mahkumu affetti. Ayetullah Hameni, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümü münasebetiyle de askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 1862 kişinin af kapsamını alıp serbest bırakılmaları veya cezaların hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etmişti. İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Ece'yi, İslam İnkılabı rehberine bu konuda yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi. Son olaylarda başta gençler olmak üzere çok sayıda kişi, düşmanın telkin ve propagandası sonucu yanlış davranışlar ve suçlar işlemiş. Bu, kendilerine sıkıntı vermenin yanı sıra aile ve yakınlarını da sıkıntıya sokmuş ve artık önemli bir kısmı dış düşmanların planı deşifre olduktan sonra inkılap kaçtı ve halk kaçtı akımların amaçlarını anladıktan sonra pişmanlık ve üzüntülerini dile getirmiş ve af talebinde bulunmuşlardır. sanık ve hükümlüler için af ve ceza indirimine ilişkin genel hüküm ve koşullar, bilirkişi çalışması ve yetkili makamlarla istişare sonucunda iki kısım halinde hazırlanmıştır. İslam İnkılabı rehberinin görev ve yetkilerini belirleyen Anayasa'nın 110. maddesine göre, yargı başkanının önerisi üzerine, hükümlülerin affedilmesi veya cezaların İslami ölçüler içinde indirilmesi rehberin yetkileri arasındadır. Bu yüzden Ayetullah Hamenei 1380 Hicri Şemsi 1368'de başlayan rehberlik döneminden bu yana çeşitli sebeplerle bazı hükümlüleri affetmiş veya cezalarını hafifletmiş, genel ve özel mahkemelerin birçok suçlusu da bu aftan yararlanmıştır.
Fakat İslam İnkılabı rehberinin son kargaşa olaylarına karışanların çoğunu bağışlaması veya cezalarının hafifletilmesine onay vermesi, Ayetullah Hamenei'nin İslam İnkılabı'nı istikrara kavuşturma konusundaki öngörü ve uzak görüşlülüğünün her zamankinden daha fazla gösteren bazı önemli konuları içeriyor. İslami İran düşmanları son dönemdeki karşılıklarda tüm güçlerini sisteme ve halka saldırmak için kullandılar, ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu komplo da başarısız oldu ve bir kez daha halkın birliği ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı onları engelledi ve hedeflerine ulaşamadılar. İslam İnkılabı rehberinin bazı tutuklu ve mahkumların af kararı ile ilgili bir diğer önemli konu ise son olaylarda düşmanın kumpas ve psikolojik savaşına kanarak onların hibrit savaşının etkisi altında normları ayaklar altına alan ve illegal hareketlerde bulunanlar için yeni bir fırsat sayılmasıdır. Bu yüzden rehberlik af kararını toplumda vahdetin korunması için İslami rafet ve etkin bir eylem olarak değerlendirilebilir. Zira İslam Cumhuriyeti nizamı toplumda bazı sürçmeleri affetmek ve rahmet üzerine kuruludur. Bir diğer önemli konu ulusal birlik ve vahdetin korunmasıdır. Düşmanlar son olaylarda İran'da çeşitli kavim ve kesimler arasında ihtilaf oluşturmaya çalıştılar. Fakat rehberin dirayeti ve istihbarat kuvvetlerinin gücü ve de halkın vahdeti sayesinde eskisinden olduğu gibi yenilgiye uğradılar. Son olayların suçluları ve tutuklularının İslam İnkılabı rehberi tarafından affedilmesi veya cezalarının hafifletilmesinin bir diğer önemli yönü, İslami nizamda istikrar ve güvenliği gösteriyor. Aslında bu karar İran İslam nizamının zayıflamadığı gibi, üstelik iktidar ve güç konumundan yanlış hareketlerinden pişmanlık duyan mahkumlar ve tutukluları affedilmesini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın uzun menzilli silahlarla Ukrayna Savaşı'nı derinleştirmesi faaliyetleriyle ilgili. Amerika Savunma Bakanlığı 3 Şubat günü yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin Rusya'ya karşı saldırı gücünü neredeyse 2 katına çıkaracak 2,2 milyar dolarlık yeni yardım paketinin hassas vuruş yapan uzun menzilli roketlerden oluştuğunu duyurdu. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder şu söz konusu paketin yerden fırlatılmalı küçük çaplı bombalar olduğunu, Rusya askeri teçhizat ve depolarını 150 kilometreye kadar hedef alabileceğini belirterek, bu Ukrayna güçlerine uzun menzilli kabiliyet kazandırıyor ve onları ülkelerini savunabilecekleri ve kendi topraklarını geri alabileceklerini sağlayacaktır. Bu bombalar Ukrayna güçlerine Donbas, Zaporojiya, Herson ve Kırım'ın kuzeyinde Rusya işgalinde olan her bölgeye saldırı gücü veriyor. Bu silah Rusya'nın ana ikmal hatlarını, silah depolarını ve hava üslerini tehdit edebilir, dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise Washington'un bu kararını olumlu karşıladı. Zelenski paylaştığı tweet'te şöyle de yazdı. Silahlarımız ne kadar uzun menzilli olsa ve güçlerimiz daha aktif olsa, Rusya'nın vahşi saldırısı daha erken sona erer. Ukrayna-Rusya mevzilerini 80 kilometre menzili olan HIMARS roketlerinden daha uzun menzilli silahlar ile hedef alabilmek için bir süreden beri uzun menzilli silahlar talebinde bulunmuştu. Gören o ki Ukrayna'daki savaşın birinci yılının arifesinde en büyük ve eşi benzeri görmemiş askeri yardım ve silahları gönderen Batı'nın yıkıcı politikaları nedeniyle bu yıkıcı savaşın ateşi sönmek yerine daha da alevlenecek ve daha fazla bölgeyi etkileyecektir.
Amerika, Ukrayna savaşının sona ermesine dair sloganlarına rağmen uygulamada bu savaşı Rusya'yı daha fazla zayıflatmak ve savaşla meşgul etmek hedefiyle çatışmaları daha derin ve yaymak peşinde ve bu yolda özellikle Avrupalılar olmak üzere müttefiklerini Kiev'e daha fazla askeri ve silah yardımda bulunmaya teşvik ediyor. Bunun en son örneği ise Almanya'nın da aralarında bulunan Avrupalıların genelde tanktan oluşan savaş araçlarını Ukrayna'ya göndermesidir. Gerçi bazı Avrupalı liderler ve özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın Rusya'nın içlerine yayılması ve Moskova'nın bu konuya ciddi tepkisinden yoğun endişe duyuyor. Scholz, Zelenski ile Batı tarafından gönderilen silahların Rusya topraklarına saldırmama konusunda anlaşmaya vardığını iddia ediyor. Scholz bu konuda kendisine yöneltilen soruya karşılık bu konu üzerinde görüş birliğinin sağlandığını söyledi. Fakat Amerika tarafından uzun menzilli yeni saldırının gönderilmesine dair karar ise tam da askeri çatışmaları derinleştirmek hedefiyle yapılması Scholz'un iddiaları ile çelişmekte. Bu arada Batılıların askeri ve siyasi hareketlilikleri dikkatlice izleyen Rusya, muhakkak NATO'nun askeri ve silah yardımı ile beraber olacak olan Ukrayna'nın Kırım'a saldırısı konusunda ciddi uyarıda bulundu. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitri Medvedev bu konuda paylaştığı tweet mesajında şöyle yazdı: "Uluslararası yasalar halkın iradesine saygı gösterir. Kırım Rusya'dır. Kırım'a saldırı demek Rusya'ya ve çatışmaların yoğunlaşması demektir." Medvedev, Ukrayna yetkililerine tavsiyede bulunarak Kırım'a saldırının Rusya'nın her türlü silahı ile kaçınılmaz intikamı ile beraber olacağı uyarısında bulundu. Moskova'dan gelen bu uyarı ve Kırım'a yönelik saldırıya her türlü silahla karşılık verileceği vurgusu, Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırısına karşılık olarak nükleer silah kullanma konusunda ciddi bir uyarısı olarak değerlendirilebilir. Zira Rusya'nın nükleer doktrininde ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehdide nükleer tepkiyle karşılık verileceği vurgulanıyor ve Moskova defalarca Kırım'ı Rusya topraklarının ayrılmaz bir parçası ilan etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 17 Behmen 1401, Hicri Kameri 15 Recep 1444 ve Miladi 6 Şubat 2023 Pazartesi. 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 62 tarihinde İslam peygamberinin sevgili torunu Hazreti Zeynep büyük acılara ve zorluklara katlandıktan sonra vefat etti. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Kameri 61 yılında Kerbela faciası sırasında sevgili ağabeyi İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikteydi. Hazreti Zeynep, İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları şehit düştükten sonra Kerbela ve Aşura mesajını tüm insanlara duyurdu ve Emevi hanedanını rezil rüsva etti. ...1449 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 5 tarihinde böyle bir günde Mekkeli Müslümanlardan ilk grup Hebeşistan'a göç etmeyi başladı. İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye tarih hicretinden 8 yıl önce ve Bilsetin 5. yılında İslam dininin yaygınlaşması yönünde etkili bir hicret daha gerçekleşti. Mekke'de Kureyşli müşriklerin baskıları katlanamaz hale gelince İslam peygamberi bazı izleyenlerinden müşriklerin taciz ve eziyetinden korunmak için Hebeşistan topraklarına hicret etmelerini istedi. Böylece aralarında 11 erkek ve 4 kadının bulunduğu Müslümanlar Osman bin Mazun önderliğinde Hebeşistan'a göç ettiler ve böylece Cafer bin Ebu Talib başkanlığında ikinci Müslüman grubun göç etmesine zemin oluşturdular. Bu göç süreci İslam dininin Afrika kıtasında yayılmasına vesile oldu. ...1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 60 yılında Ehlibeyt düşmanı ve Emevi hilafetinin kurucusu Muaviye bin Ebu Süfyan öldü. 1442 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 2 yılında böyle bir günde Yüce Allah'ın emri üzerine Müslümanların kıblesi Beytül Mukaddes'ten Mekke ve Kabe'ye doğru değişti. ...127 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 1317'de önde gelen din merci Ayetullah Seyyid Abulkasım Hoi İran'ın Hoi kentinde dünyaya geldi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şamsi 17 Behman 1357'de İran İslam İnkılabı geçici hükümetinin kurulmasının ilan edilmesi ardından milyonlarca insan İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyne'nin bu konudaki kararını desteklemek için İran'ın çeşitli kentlerinde geniş gösteriler düzenlendi. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Behmen 1366'da İranlı çağdaş araştırmacı Üstad İbrahim Mir Fahrayi vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basına döne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda %112 arttı.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, masanın altında birbirlerine tekmeliyorlar.
Karar.
Ekonomi zabıtaya emanet.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostlar, 4 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Altılı Masa'daki çatlak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasetin siyasal bilince, sınıfsal tercihe, ideolojik ilkelere göre değil, kişisel çıkara, ilkesiz ittifaklara, ahbap çavuş ilişkilerine dayandığı toplumlarda ne kadar büyük sözler edilirse edilsin, iş dönüp dolaşır, kişilerde düğümlenir. Türk siyasal yaşamında da bu böyledir. İktidar veya muhalefet, sağ veya sol fark etmez. O yüzden de herkes aylardır Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamasını bekliyor. Bu işin fazla uzaması da doğal olarak sadece sıradan yurttaşları, Millet İttifakı'nı destekleyen seçmenlere değil, bizzat bu masadaki partilerde aktif siyaset yapan isimleri bile bıktırıyor. Süreç uzadıkça sadece yılgınlık artmıyor, öfke de birikiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dahası var. Masanın AKP kökenli iki ismi Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan oy oranlarına ve yakın döneme dek hangi koltuklarda oturduklarına hiç bakmadan masayı zora sokacak laflar ediyorlar. Başka sıkıntıları da var masanın. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava. Yüksek Mahkeme HDP'yi kapatacak mı, kapatmayacak mı? HDP eğer kapatılırsa nasıl bir tutum alacak? Aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Eğer aday çıkarırsa iddialı bir isim mi gösterecek? Yoksa sırf aday çıkarmış olmak için bir ismi gösterip seçime hiç asılmayıp Altılı Masa'nın adayını mı destekleyecek? Kapatılırsa hangi partinin listesinden seçime girecek HDP'li adaylar? Millet İttifakı ile birlikte fotoğraf vermeden, destek açıklaması yapmadan, kurumsal işbirliğine gitmeden HDP yönetimi seçmenlerini Altılı Masa'nın adayına oy vermeyi ne ölçüde ikna edebilecek? Bir diğer sıkıntılı durum da aday listelerinin nasıl şekilleneceği. Masada oy oranı düşük 4 parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi basında yazılanlara göre CHP listelerinden seçime girecekler. Bu durumda bu 4 partiye hem de seçilecek sıralardan kaç kontenjan verecek CHP? 20 mi, 30 mu, 40 mı? Geleneksel CHP seçmeninin normal şartlarda asla oy vermeyeceği bu isimler hangi illerde aday gösterilecekler? CHP'nin güçlü olduğu illerde mi? Yoksa zayıf olduğu, hiç vekil çıkaramadığı veya az sayıda milletvekili çıkarabildiği illerde mi? Eğer bu partilere oy oranlarının çok üstünde kontenjan tanınırsa bu CHP'li milletvekili adaylarının işini zora sokmayacak mı? CHP oyunu artırsa bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktuğu milletvekili sayısı azalmayacak mı? CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteğini istediği bu 4 partiye cömertçe kontenjan ayırırsa siyaseti parti örgütüne yaslanarak değil genel başkanın ağzının içine bakarak yapan ve seçilecek sıradan aday gösterilmeyen milletvekilleri ne yapacaklar? Sessizliklerini koruyacaklar mı? Seslerini yükseltecekler mi? Bu soruları daha da çoğaltmak mümkün elbette. Şimdilik görünen şu, CHP Genel Başkanı adaylık konusunda ne İyi Parti'nin direncini aşabiliyor ne de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iddiasını dizginleyebiliyor.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleçüz, 4 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Kartta Keyfiliğe Son, Bike Nester başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nın hükümet programı niteliğindeki ortak politikalar mutabakat metninde yer alan taahhütlere gözden geçirmeye devam ediyoruz. Basın özgürlüğünü güçlendireceğiz. Kamuoyunun serbestçe oluşması ve medyanın çoğulcu bir yapı kazanması için devletin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü açıkça düzenleyeceğiz. Akreditasyon kararlarında kefiliğe son verecek basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Basın ilan kurumunun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapacağız. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağım, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız. Kamu görevine alınmada liyakat ve eşitlik ilkelerine hakim kalacak, şeffaflığı sağlayacağız. Kamu hizmetinde yükselmede objektif kriterlere dayanan ehliyet, liyakat, performans ve kıdem dışında bir ölçüt kabul etmeyecek fırsat eşitliğini sağlayacağız. Mülakat uygulamalarına son verecek yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacak, işin niteliği gereği sözlü mülakat yapılmasının zorunlu olduğu istisnai halleri kanunla düzenleyecek, sözlü sınavlarda adaylara yöneltilecek soruların kura usulüyle belirlenmesini, sözlü sınav ve mülakatların kayda alınmasını temin edeceğiz. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı süreçlerini hızlandıracak, cezaları artıracak, zaman aşımını kaldıracak, bu suçların af kapsamına alınmamasını sağlayacağız. TMSF kapsamına alınan kuruluşlara atanan kayyumların yürüttüğü satış, yatırım ve benzeri finansal işlemleri denetime tabi tutacağız. TMSF ve diğer kamu kurumlarından ihalesiz varlık satışını yasaklayacak, fon kurulu üyelerinin aldıkları kararlarla ilgili sınırsız sorumsuzluk durumunu kaldıracağız.
Remzi Özdemir 4 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Bankada Üvey Evlat Olmak başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk bankacılık sektörünü gerçekten Almanya, Hollanda ve dahası birçok Avrupa ülkesi kıskanıyor. Neden kıskanmasın ki? Adamların görmediği, duymadığı karları Türk bankaları yapıyor. Adeta banknot matbaası gibi para basıyor. %500 artan karlar son bir yılda 5 kat hatta 6 kat artan karlar dünyada hangi sektörde var? Tabii ki Türk bankacılık sektörünü kıskanacaklar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gel görelim ki Avrupa'nın kıskandığı bankacılık sektörünün kötü bir huyu var. Hani bazı anne ve babalar vardır çocuklarını götürüp evlatlık verirler ya, onun gibi bir şey bu. Bankalar kendi personelini taşerona vermeye başladı. AKP ile birlikte başlayan taşeronlaşma şimdi de bankacılık sektörü çalışanlarının başına adeta bela oldu. Bankalar bir şubede 25-30 personel barındırıyor ama tek bir güvenlik görevlisine bakamayıp götürüp taşerona veriyor. Taşeronun ana politikası belli. Asgari ücret. Koskoca bankanın şubelerini belinde silah ve canı pahasına koruyan güvenlik görevlisine asgari ücret vermek ne kadar vicdanlı bir davranış. Bunu bazı bankalar yapıyor. Bir de kamu bankası yapıyor. Taşeron bu güvenliklerin boğazından geçen ekmeği bile kısıyor. Daha az yemek ücreti, daha az özlük hakkı. aynı şubede 25 kişi birileri 130 lira yemek ücreti alıyor ve öğlen yemeğinde normal yemek yerken 80 lira yemek ücreti alan taşeron bunu yapamıyor. Dedim ya, taşeron banka güvenliğinin her şeyinden kısıyor. Amaç 3 kuruş daha fazla kar elde etmek. Olayın bir de başka boyutu var. Banka şubesinin içine taşeron sokmak ne kadar doğru bir davranış? Mutfaktan tutun da temizlik ve güvenliği taşerona emanet ediyor, anahtarı taşerona veriyor. Taşeron ise asgari ücretle bu insanları çalıştırıyor. Burada BDDK devreye girmek zorunda. Bankacılık sektörünün kanayan yarası taşeronlaşmaya, şubelere, taşeron sokma uygulamasına son vermeli.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı ve Ekonomik Kazançlar.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümü eşiğinde ve Şafak'ta 10 gün döneminin içindeyiz.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın enerji alanındaki başarılarını ele almak istiyoruz.
İslam İnkılabı'nın ekonomi alanındaki başarıları ve getirilerini doğru algılayabilmek için bundan birkaç on yıl önceye dönerek Pehlevi döneminin son günlerindeki İran'a bakmamız gerekiyor. Şahlık rejimi hükümeti döneminde İran ekonomisi tek bir ürün üzerine ve petrol gelirine bağlı bir ekonomiydi. Günlük milyonlarca ham petrol varili ihraç ediliyor ve karşılığında yüz milyonlarca dolar tüketim mallar ve ara malı İran'a ithal ediliyordu. Şah hükümetinin son 10 yılındaki ekonomik alanındaki en önemli gelişme ise petrol fiyatının önemli oranda artması ve astronomik ölçüde büyümesiydi. Öyle ki 1974 yılında petrol satışındaki gelir hükümetin tüm gelirlerine kıyasla yaklaşık %86'ya ulaştı.
Mevcut verilere göre 1968 yılında petrol satışındaki gelir 1 milyar dolara ulaşmazken 1977 yılında 20 milyar doları da geçti. Fakat bu zenginliğin halkın yaşam ve refah düzeyinde fazla olumlu etkisi olmadı. Amerikalı yazar Francis Fitzgerald o dönemle ilgili şöyle yazdı. Şah ülkenin gelişmesi için asla ciddi bir çaba göstermedi. Ülke geliri otobüse değil daha çok özel arabalara, halk sağlığına değil tüketim mallarına, öğretmenler değil askerler ve polisin maaşlarına aktı.
O yıllarda İran ekonomisi hakkında söylenebilecek şey, Şah rejiminin toplum gerçeklerinden bağımsız olarak yaptığı ekonomik planlama ile nihayetinde İran'ın ekonomik dengelerinin çökmesine yol açmasıdır. İran ekonomisi büyük ölçüde petrole bağımlı olduğu için Şah yönetiminin son iki yılında, yani 1976-78 yıllarında petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümet bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı. Öyle ki hükümet borçlanmaya başladı ve toplumda vasıflı insan gücü eksikliği, yol ve liman gibi iletişim ağlarının eksikliği, elektrik sıkıntısı, sermayenin ülkeden kaçışı, enflasyon, işsizlik, konut ve benzeri sorunlar baş gösterdi.
Gelirin kentsel ve kırsal alanlarda toplumun farklı kesimleri arasındaki adaletsiz dağılımı, toplumun farklı kesimleri arasında önemli bir sınıfsal uçurum oluşturdu. Böylece petrol fiyatlarındaki önemli artış nedeniyle ülkenin ekonomisi ve sosyal durumunun iyileşmesi için umutlar oluşmasına rağmen bağımlı Şah rejiminin bu geliri doğru kullanamaması, bu yüklü gelirin sağlıklı ve gelişmekte olan bir ekonominin gerçekleşmesini engelledi. İran'ı yağmalamak, paraya saldırmak kitabının yazarı Andrew Duncan o dönemin ekonomik durumunu incelerken Şah'ın İran ekonomisine ilişkin hırslı ve akılsızca planlarının kendisinin ve yönetiminin İran toplumunun durumu konusundaki cehaletinin bir sonucu olduğunu düşünür.
Andrew Duncan kitabının bir bölümünde şöyle yazıyor. Parayla her şeyin mümkün olduğunu sanan Şah, 1974 yılının Ağustos ayında bir gün ansızın kabilesini toplayarak 5. kalkınma planının bütçesini ikiye katlamak, yani 35 milyar 500 milyon dolardan 68 milyar 800 milyon dolara çıkarmak istediğini açıkladı. Böylesine büyük bir programı uygulamak için yeterli uzman ve vasıflı gücün olmaması Şah için önemli değildi. Örneğin, tüm çocukların okula gitmesi gerektiğini ilan etti ve bunu yapmanın en az 30 bin öğretmen daha gerektireceğini unutuyordu. Ve dönemin başbakanı Huveyda da bu zafiyete karşılık olarak "Önemli değil, herkese televizyonla eğitim veririz" diyordu. Fakat 65 bin köyde elektriğin asla olmadığını unutuyordu.
İslam İnkılabı'nın 1979'da zafere ulaşması halk arasında büyük umutlar uyandırdı. 8 yıl süren savaş ve en ağır yaptırımların uygulanması dahil, İran düşmanlarının inkılap hareketini yavaşlatmak için yaptığı birçok baskıya rağmen, İran ekonomisi son 40 yıllık dönemde büyüme ve gelişme yönünde hareket etmeye çalıştı. İslam dininin öğretilerinde adalet önemli bir konuma sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre peygamberlerin hedeflerinden biri halk arasında adalet ve gıst oluşturmaktır. Emir el-Mumin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'dan naklen şöyle rivayet ediliyor. Adalet olmadan kentler ve ülkeler bayındır olmaz.
Buna göre doğal olarak İslam dinine esas alan bir hükümetin amaçlarından birinin söz konusu hedefin gerçekleşmesine doğru ilerlemek olması beklenir. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra hükümet yetkililerinin en önemli hedeflerinden biri halkın refah ve geçim imkanlarını sağlamak, köy ve mahrum bölgelerini yaşadıkları mahrumiyetten kurtarmak olmuştur. İslam İnkılabı'na kadar büyük ve orta ölçekli şehirlerin dışında küçük kasabalar ve köylerin birçoğu sağlıklı içme suyu ve tesislerinden mahrumdular. Şah rejiminin son yıllarında İran'ın kırsal nüfusunun sadece %12'si kırsal su şebekesinden yararlanırken bu gösterge şimdi %82'nin üzerine çıkmış durumdadır.
Tahran Radyosu.
İran Su ve Atık Su firmasının abonelerinin sayısı İslam İnkılabı öncesine göre 8 kat daha fazladır. İran'ın farklı bölgelerine su temini alanındaki binlerce küçük ve büyük proje arasında kısa bir süre önce faaliyete geçen Huzestan'daki Gadir Su Nakil Mega Projesi'ne değinebiliriz. Batı Asya'nın en büyük su temin projesi olduğu söylenen bu proje, İran'ın güneybatısında yer alan ve ülkenin en kalabalık 5. ili olan Huzestan ilinde hayata geçirilerek 26 şehre ve 1600'den fazla köye sürekli olarak sağlıklı içme suyu temini sağlıyor. Projenin müteahhidi gece gündüz yoğun çalışmak ve kendi iç yetenek ve kapasitelerine güvenerek genç ve uzman güçleri istihdam ederek 36 aylık projeyi 8 ayda bitiren Hatemul Enbiya Kalkınma karargahıdır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bir diğer başarısı ise baraj inşaatı alanındadır. Bugün İran'daki baraj sayısı İslam İnkılabı öncesine göre 10 kat artarak 195 barajın üzerine çıktı. Barajların sel ve taşkınların kontrolü, tarımsal kullanım, endüstriyel kullanım, su ürünleri yetiştirmek ve benzeri gibi farklı kullanımları vardır. Barajların işlevlerinden biri de hidroelektrik enerji üretmektir. İran elektriğinin %14.1'i hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor. Tabii ki ülkede elektrik üretimi için doğal gaz kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile Buşehr nükleer santrali gibi yenilenebilir enerjilerden geniş bir enerji kaynağı yelpazesine sahiptir. Bugün İran'ın santrallerinin yazılı kapasitesi 86 bin megawattın üzerine çıkıyor ve İran şu anda dünyada santral inşasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor.
Başarılar İran'da kentsel nüfusun %100'ü ve kırsal alanlarda yaşayanların en az %99,5'inin elektrik nimetinden yararlanabilmelerine sebep olmuştur. Halbuki dünyada köylere ve şehirlere ortalama elektrik arzı sırasıyla %79 ve %96'dır. Bu arada bazı uzmanların tahminlerine göre İran'ın önümüzdeki yıllarda 20 bin ila 30 bin megawatt elektrik üreteceğini belirtmekte fayda var. Bilindiği gibi nükleer santrallerde elektrik üretim maliyeti düşüktür. Ayrıca nükleer santrallerde fosil yakıtlar gibi çevre kirliliği de yok. Bu nedenle nükleer santrallere yatırım bir zorunluluk olarak görülmekte ve İran'ın üst düzey yetkilileri tarafından bu konu geçmişe oranla daha fazla takip edilmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki diğer faaliyetleri arasında petrol ve gaz üretimi ile petrokimya ve rafineri inşaatları alanında kat ettiği ilerlemeyi sayabiliriz. İran'ın enerji projelerinin %70'inden fazlası gaza ayrılmıştır. Hali hazırda İran'daki şehirlerin %98'inden fazlası ve köylerin %84'ü doğal gaz şebekesine bağlı. Petrol ve gaz üretimi ile petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinde yaklaşık 2000 petrol şirketi faaliyet göstermektedir. İslam devriminin zaferinden önce bu sektörün büyük bir bölümü yabancı şirketler tarafından yönetiliyordu. Ancak bugün İranlı uzmanlar bu sektörde ihtiyaç duydukları ekipmanın %80'ini yerelleştirmeyi başardılar. Bu ekipmanların çoğu yüksek teknolojiye sahiptir. Bu ekipmanı üreten 50 firma teknik bilgi açısından uluslararası sınıftadır ve katalizör gibi ürünlerinin bir kısmını Rusya gibi ülkelere ihraç etmektedir.
Bu arada rafineri ve petrokimya tesislerinin sayılarının artırılarak ham petrol ve rafine edilmemiş doğal gaz satışının önlenmesi ve katma değerli ürün üretiminde kullanılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bugün aktif petrokimya komplekslerinin sayısı İslam İnkılabı öncesine göre 10 kattan fazla artarak 68 komplekse ulaştı. İran'da her gün ortalama 90 ila 100 milyon litre benzin üretiliyor. Bu miktar İran'ın rafinaj portföyünün %27'sini içermekte olup bu dünya ortalamasının üzerindedir ve İran'ın hafif rafine ürünler üretmedeki başarısını göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 günü münasebeti ile hazırladığımız bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı ve ekonomideki başarıları konularını ele aldık.
Bizleri www.parsurey.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümü özel programı. Aziz dinleyiciler, birçokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Oysa meşhur tarihçi Will Durant, Batı dünyasında kadınların 19. asrın başına kadar kendi birçok haklarından mahrum olduğunu belirtmektedir. Fakat mukaddes İslam dini kendi doğuşunun ilk başından itibaren kadınları kendi insani hukuk ve kerametiyle müjdelemiş, bunun içinde İslam tarihinde tüm insanlığa örnek kadınların ortaya çıktığını ve insanların hak ve hakikat yoluna davet edilmesinde büyük çabalarda bulunduklarını görmekteyiz. Nitekim bugün vefat yıl dönümü olan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, İslam tarihinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya şöhreti yayılan bu üstün kadınlardan biridir. Dördüncü imam Hazreti Seccad aleyhisselam, Hazreti Zeynep ile ilgili olarak şöyle buyuruyor. O büyük ve yüceydi. Zira dünyayı kendisi için büyük görmedi. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıldönümü münasebetiyle başta siz dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın adını işitmeyen, onun fedakarlıklarını bilmeyen çok az insan bulunur bu dünyada. O, Ali aleyhisselam ve Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinde eğitim aldı ve ilim kapıları kendi yüzüne açıldı. Kendi zamanının kadınlarına hocalık yapmakta, ilim ve ahlak öğretmekteydi. Kocası Abdullah'ın evinde yiğit evlatlar yetiştirdi. Aun ve Muhammed, Kerbela faciasında İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında savaşarak şehit olan iki oğlunun adıdır.
Fakat Hazreti Zeynep'in hayatında ölümsüz olarak baki kalan asıl husus, o yüce Müslüman kadının İslam'ın kaderi ve insanlık toplumları üzerindeki büyük etkisiydi. Onun hayatındaki bu aşama, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da Yezid orduları tarafından kuşatılarak eşit olmayan adaletsiz bir ortamda şehit edilmesi ardından başladı.
kendi evlatları ve yakınlarının bir bir düşman tarafından kalleşçe şehit edilmesine tanık olduğu ve kendi yüreğinde insanların sadakatsizlik ve yalan vaatlerinden kaynaklanan derin yaraların bulunduğu bir ortamda Hazreti Zeynep selamullah aleyha tüm zorluklara göğüs gererek Allah-u Teala'ya tevekkül edip ondan medet umarak bir sabır abidesi konumuna gelmiş ve üstün dirayet ve engin görüşlülüğü sayesinde esirler kafilesine öncülük ederek Kerbela kıyamının mesajını dünyaya iletmek uğrunda çaba sarf ediyordu. Zeynep'in iffet ve takvası o derecedeydi ki bazen evden dışarı çıktığı zaman kardeşleri İmam Hasan veya İmam Hüseyin aleyhisselam ona eşlik etmekteydiler. Ama aynı hanım zamanı geldiğinde ve gerektiğinde Kerbela mesajcısı olarak toplumun tüm erkeklerini susturacak şehamette hutbeler okuyup hakikatin olduğunu gafletteki insanlara açıklıyordu. Hazreti Zeynep selamullah aleyha konuştuğu zaman halk Hazreti Ali'nin konuştuğunu zannediyordu. Bu ise kadınla ilgili olarak İslam'da var olan bir takım kanun ve kuralın kadının toplum içinde inzivaya itilmesi ve onu insani haklardan mahrum bırakmak olmadığını göstermektedir. Bilakis Allah-u Teala kadının fiziksel yapısına uygun olarak bir takım vazifeleri kadın için belirlemiştir.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın bu girişimleri ardından Medine valisi Yezid bir mektup yazarak şöyle dedi. Onun halk içerisindeki varlığı halkın yönetime karşı isyana yeltenmesine sebep olmaktadır. O dirayetli, akıllı ve hitabesi güçlü olan bir kadındır. Kendi yandaşları ile Hüseyin'in intikamını almaya azmetmiştir. Bu mektup üzerine Yezid, Hazreti Zeynep'in halktan uzaklaştırılması emrini verdi ve gözetim altında tutulması için Şam'a götürüldü. Fakat burada da büyük bir yiğitlik örneği sergileyerek okuduğu ateşli hutbeleriyle Yezid iktidarının İslam zıddı girişimlerini ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerini şehit edenleri lanetledi. Meşhur batılı yazar Fişler İmam Hüseyin ve İran isimli kitabında şöyle yazıyor. Kufede Zeynep'in okuduğu hutbe, onca musibet ve zorlukların kendi azizlerini kaybetmenin o yüce kadını dize getirmediğini ve iradesiz kılmadığını göstermektedir. Halbuki okuduğu o sert ifadeli hutbe anında kendisini de öldürmesi imkanı fazlaydı.
Tahran Radyosu.
Kerbela vakasından sonra Hazreti Zeynep selamullah aleyha Kufe, Şam ve Medine şehirlerinde kalabalık kitlelere okuduğu hutbelerde Allah-u Teala'ya hamd ve senada bulunduktan sonra İslami değerler karşısında ilgisiz kaldıkları için halkı sert bir ifadeyle azarlayarak şöyle buyurmaktaydı. Ey Kufeliler! Boş lafgüzarlık, hile ve düşmanlıktan başka bir şey gelmiyor elinizden. Yeşil arazi üzerindeki bataklıkta yeşeren yemyeşil otlak gibisiniz. Çok ağlamalı ve az gülmelisiniz. Bu cinayetin utancı sizin üzerinize çökmüş ve bu utanç lekesini asla kendi üzerinizden silip atamayacaksınız. Peygamberlerin sonuncusunun oğlu, cennet gençlerinin efendisinin öldürme utancını doğrusu nasıl kendi üzerinizden silip atabilirsiniz?
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın kendi zamanının diktatörü karşısındaki kıyam ve direnişi dikkate değer önemli bir husustur. O, Allah-u Teala'ya karşı olan derin iman ve bağlılığı sayesinde Yezid hükümetinin ihtişam ve kudretini hiçe saydı ve en ufak bir korku hissetmeksizin böyle zalim bir yönetime karşı alenen mücadele sürdürdü. Bu ise tüm alimin kadınlarının örnek alması için çok önemli bir konudur. Toplumun kaderi karşısında yükümlülük hissetmek ve müdahalede bulunmak, zor anlarda tedbirde bulunmak ve planlı hareket etmek bizlerin Hazreti Zeynep'ten öğrendiğimiz değerler arasındadır.
Üstün insani özellikleri kendinde taşıyan ve yorulmak bilmez bir irade ve azamete sahip olan Zeynep Selamullah Aleyha, Kerbela vakası mesajcısı olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketinin mesajını daha sonraki nesillere iletti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının bir ilham kaynağı olarak günümüze kadar devam etmesine büyük katkıda bulundu. Zeynep bugün şuurlu, imanlı, etki uyandırıcı bir kadın sembolü olarak günümüz kadınları için örnek teşkil etmekte. Zira o, İmam Ali Aleyhisselam'ın kızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu olma özelliğini kendinde taşıyor. İçinde bulunduğu konum onu saptırmadığı gibi hayatın dış şatafatlı görüntüsü onu kendine esir etmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da İran'dan Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vecih sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 17. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: Müslümanlar Hazreti Ali'ye peygamberin sakalınıza kına yakın, Yahudilere benzemeyin hadisini sorunca şöyle buyurdu. Peygamber bunu buyurduğunda din azınlıktaydı ama bugün din genişlemiş ve güçlenmiştir. Dolayısıyla bu iş insanın isteğine bağlıdır. Nehcul Belaga'nın 17. hikmeti sözü Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dostlarından biri için oluşan şüphe ve soru üzerinedir. Söz konusu kişi Resulullah'ın sahabeyi saçlarını boyamalarını buyurdu, saçlarını boyamayan Yahudilere benzememelerini belirttiği sözüne binaen Resulullah'ın rihletinden yıllar geçerken Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Resul-i Ekrem'in emrine uymadığını fakat Resulullah'ın sünnetine uyması gereken en seçkin insanın Emir-i Müminin olduğunu, böylece diğerlerinin de bu sünnetlere uymalarının sağlanması gerektiği üzeredir. O kişi Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak Resulullah'ın buyurduğu yaşlılığınızı boya süsü ile değiştirin de Yahudilere benzemeyin ibaresinin ne demek olduğunu sorar. Söz konusu kişinin çelişkiye düştüğünü ve Resulullah'ın da vasisi ve ümmetin halifesi olarak Resul-i Ekrem'in sünnetine karşı davrandığını hissettiğini fark eden Hazreti Ali Aleyhisselam açıklamada bulunarak şöyle buyuruyor. Kardeşim, Resulullah'ın böyle buyurduğu zaman o Hazretin yarenlerinden, düşmanlarının sayısına göre az ve zayıftı. Bu yüzden saçlarının boyamasını buyurması bir taktik ve psikolojik operasyondu. Zira normalde yaşlılık, zayıflık belirtisidir. Fakat canlı ve coşkulu olan kişi kendine bakar ve saçlarını boyar ve yaşın ilerlemesinden doğan psikolojik etkileri de engeller. Düşman ise bu insanları görünce kendine, yaşlıları böyleyse gençleri nasıl bir moral, azim ve iradeye sahipler diye sorar. Bu yüzden Resul-i Ekrem, saçlarınızı boyayın diye buyurmuştur. Fakat ister Yahudi ister müşrikler olsun, düşmanların bundan haberdar olmamaları ve dostların da kendilerini zayıf hissetmemeleri için Resul-i Ekrem bu emri Yahudilere benzememeye dayandırmıştır. Zira onlar kendilerini izleyenlere böyle bir izin vermiyorlar. Fakat Müslümanlar şimdi güçlenmiş ve düşmanları da zayıflamıştır. Beyaz saçların boyanması Müslümanların iktidarına bir şey eklemiyor. Öyleyse işleyen saçını boyayabilir. İstemeyen bu müstahap konuyu terk edebilir. Muhterem denizciler, Neşubela'da Hz. Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek, onlarda mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, İhmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve azheb anni fihun nuas vel kesel vel saamet vel fitrat vel kasvet vel kafalat vel qirre arz ediyor. Allah'ım, beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fetere, ihmalkarlık, işleri ihmale getirmek. İşlerde dayanıklığa riayet etmemek, sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak, ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-kırret, kandırılmak, mağrur olmaktan, beni bunlardan sakındır. Bakın, işte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kamiri 15 Recep 1444 Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi İslam İnkılabı zaferinin arifesinde mahkumlar ve suçluların bazı kesimlerin affına karar verdi. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İmam Hümeyni ülkelerini canlı tutulmalı ve uygulamalıyız dedi. Pehlevi ailesinin İran halkının mallarını yağmalamasının hukuki takibi başladı. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi salladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Aniford'a da %60 zenginleştirmenin ajansa bildirildiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.